Ayrım 38, Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele, 1915-1916, cilt 1, James Bryce Arnold Toynbee, sayfa 523. 73, Trabzon. Trabzon'daki eski İtalyan konsolosu G. Gorrini ile yapılan röportaj. Dipnot, Signor Gorrini 23 Temmuz 1915 günü Trabzon'dan ayrıldı. Bu tarih İtalyanların Avusturya, Macaristan ve Türkiye'ye karşı savaş ilan etmesi arasındaki günlere rastlıyordu. Laz kaptanı ve mürettebatı olan bir taka kiralayıp yanına Osmanlı Bankası yerel şubesinin Montenegrolu kavasını da alarak yola çıktı. Kıyıya yakın seyrederek Trabzon'dan İstanbul'a yolculuk 7 gün sürdü. Giresun, Samsun, Sinop, İnebolu, Cide, Zonguldak, Sakarya kıyısı, Şile ve Anadolu Feneri üzerinde yaptıkları bu yolculukta bu yerlerden hiçbirinde karaya çıkmadılar. İstanbul'dan sonra Signor Gorrini, Dede Ağaç ve Palermo üzerinden Roma'ya gitti ve orada Il Messaggero gazetesi muhabiriyle yukarıdaki röportajı yaptı. 25 Ağustos 1915 tarihinde Roma'da yayınlanan Il Messaggero gazetesinde yayınlanmıştır. 4 yıldan fazla zamandır Trabzon'da konsolostum. Bütün Karadeniz kıyısı, Rus-Türk sınırından İstanbul yakınlarına kadar olan bölge ve Ön Asya içlerinde 5 vilayet. Doğu Anadolu'da Türklerin, Ermenilerin ve Kürtlerin yaşadığı kentler, ayrıca dağınık olarak İranlılar, Ruslar, Rumlar ve Arapların da bulunduğu bütün bu bölge benim konsolosluğumun yetki sınırları içine giriyordu. Son 10 ayda üstelik çok sayıdaki Rus uyruklu kişinin ve Rus çıkarlarının da korunmasından sorumlu sayıldım. Rumlardan ve belirli bir ölçüde az sayıdaki Fransız, İngiliz, Amerikalılardan da sorumluydum. Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu şimdiki koşullar hakkında ancak kendi bölgem için sorunlarınıza cevap verebilirim. Bugün bu bölgedeki koşullar insanı umutsuzluğa düşürecek kadar kötü. Halk olaylar karşısında tam bir Müslüman tevekkülü gösteriyor. Bireyler ve topluluklar mahvoluyor, soykırım yapılıyor ve bütün bunlar kimsenin istemediği bir savaşın sürüp gitmesi yüzünden oluyor. Halkı bu savaşa Enver Paşa zorluyor. Bu savaş Osmanlı İmparatorluğundan geriye ne kaldıysa hepsinin yıkımına, parçalanmasına neden olacak. İslam ve Hristiyan toplulukları artık daha fazla bir şey yapamazlar. Güçlerinin son sırrına eriştiler artık. Oksijen sağlayanlar Almanlar. Onlar ölmekte olan imparatorluğun can çekişmesini uzatmaya çalışıyor. Ama bir cesedi diriltme mucizesini gösteremeyecekler. Birkaç kaçığın dışında herkesin duası, Osmanlı toprağını yabancıların işgal etmesi pahasına bile olsa barışın bir an önce sağlanması. İsyan etmek için kimsede cesaret yok. Almanlardan ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden herkes nefret ediyor. Ama bunları ancak güvendikleri kimselere ve alçak sesle anlatabiliyorlar. Çünkü bu cemiyet ve Almanlar bugün Türkiye'de güçlü durumdalar ve duruma hakimler. Hangi türden olursa olsun silah kullanmaktan da çekinmezler. Bu cemiyet cüretkâr, korku saçan, gizemli ve hunharca intikam peşinde koşan bir kurum. Ermenilere gelince onlar her vilayette farklı muamele görüyorlardı. Onlardan kuşku duyuluyordu. Casuslar her yerde peşlerindeydi. Katledilmekten de beter tam bir dışlanmışlık içinde Ermeni vilayetleri denilen yerlerde yaşıyorlardı. Bu vilayetlerin sayısı 7'ydi. Bunlardan 5'i, en büyükleri ve nüfus yoğunluğu en büyük olanları ne yazık ki benim konsolosluk bölgeme giriyordu. Bu iller Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis ve Sivas'tı. Benim bölgemde 24 Haziran'dan sonra Ermeniler tehcire uğratıldı. Yani evlerinden zorla çıkarılıp muhafız ve jandarma gözetiminde bilinmeyen bir yere götürüldüler. Pek azı için tehcirin anlamı gidilecek yer olan Mezopotamya işleriydi. 5'te 4'ü içinse yollarda benzeri görülmemiş, duyulmamış zalimlikler sonucunda ölüm anlamına geliyordu. Tehcirin resmen ilanı emri İstanbul'dan gelmişti. Bu merkezi hükümetin ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin işiydi. Yerel yetkililer ve genellikle Müslüman halk direnmeye, alınan kararda belirtilen önlemleri hafifletmeye çalıştı. Bunun uygulanmasının uğursuzluk getireceğine inanıyorlardı. Bu yüzden ertelenmesini istediler. Ama merkez hükümetin kararı kesindi. Herkes boyun büküp sonuçlara katlanmaya razı edildi. Konsoloslar araya girdi. Hiç değilse kadın ve çocukları kurtarmaya çalıştılar. Birçok kişinin hariç tutulmasını talep ettik ama buna saygı duyulmadı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yerel şubesinin müdahalesi ve İstanbul'dan yeni gelen emirler yüzünden girişimimiz başarısızlığa uğradı. Bu gerçek bir katliamdı. Suçsuz insanlar öldürüldü. Benzeri görülmemiş, duyulmamış bir faciaydı. İnsanlığın, Hristiyanlığın ve milliyetçiliğin en kutsal hakları ayaklar altında çiğneniyordu. Tarihte kanla lekeli kara bir sayfaydı bu. Geçmişte her türlü katliam ve baskının dışında tutulmuş olan Ermeni Katoliklere karşı da bu kez herkesten daha kötü davranıldı. Bu kötülükler de merkezi hükümetin emriyle yapılmıştı. Trabzon'da 14 bin kadar Ermeni vardı. Bunlar Gregorian, Katolik ve Protestandılar. Hiçbir zaman kargaşalığa neden olmamış, polisi toplu önlem almak zorunda bırakmamışlardı. Ben Trabzon'dan ayrıldığımda onlardan geriye 100 kişi bile kalmamıştı. Uğursuz kanunnamenin yayınlanma tarihi olan 24 Temmuz'dan başlayarak Trabzon'dan ayrılışıma kadar ne yedim içtim ne de uyudum. Sinirlerim çok bozulmuştu, midem bulanıyordu. Savunmasız, suçsuz insanların topluca öldürülmesine tanık olmak böylesine müthiş bir işkenceydi. Sürgüne gönderilen Ermenilerin konsolosluğun pencereleri altından, kapısı önünden geçişlerini izlemek, ne ben ne de başka biri onlara cevap veremez, elimizden hiçbir şey gelmezken yardım için yalvarışlarını duymak korkunçtu. Kent kuşatma altındaydı. Her noktası tam bir savaş donanımına sahip 15 bin kişilik bir askeri birlik tarafından korunuyordu. Binlerce polis memuru, gönüllüler alayı ve İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri de bu muhafızlık görevine katılıyordu. Feryatlar, gözyaşları, ayrılıklar, birçok intihar olayı, korkudan aniden ölenler, delirenler, yangınlar, suçlu sayılanların kentin ortasında vurularak öldürülmesi, evlerde ve köylerde hiç nedensiz aramalar yapılması, yolda her gün yüzlerce ceset bulunması, genç kadınların zorla Müslüman yapılması ya da ötekiler gibi tehcire zorlanması, çocukların ailelerinden ayrılması, Hristiyan okullarından çıkarılıp sokağa atılması, zorla Müslüman ailelere verilmeleri, yüzlerce insanın üzerlerindeki gömleklerle gemilere bindirilmesi, sonra Karadeniz'in sularına atılıp boğulmaları, kimisinin Değirmendere'de boğulması, Trabzon'dan ayrılmadan önceki günlere ait son unutulmaz anılarım bunlar. Aradan bir ay geçti ama hala belleğimde capcanlı duruyor ve beni çıldırtıyorlar. İnsan bir ay boyunca böyle dehşet verici olaylara, böyle işkencelere tanık olursa, yardım etmek istediği halde elinden hiçbir şey gelmezse, doğal olarak ve kendiliğinden bir soru gelir, aklına takılır. Acaba dünyanın bütün yamyamları, yırtıcı hayvanları, saklandıkları inlerinden, Afrika, Asya, Amerika ve Okyanusya'nın balta girmemiş ormanlarından çıkıp da İstanbul'da mı toplanmışlardı? Burada görüşmemize son vermeyi yeğliyorum ve Türkiye tarihinin bu kara sayfasının ödünsüz kınamaları gerektirdiğini, tüm Hristiyanlık aleminin öç almak durumunda olduğunu iddia ediyorum. Benim bildiklerimi herkes bilseydi, benim gözlerimle gördüklerime, kulaklarımla işittiklerime herkes tanık olsaydı, hala nötr olan tüm Hristiyan güçlerinin Türkiye'ye karşı harekete geçmek zorunda kalacağından ve insanlık dışı hükümete, Hunhar İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne lanetler yağdıracağından, ne çağdaş ne de eski tarihte eşi benzeri görülmemiş bu korkunç suçlar işlenirken, hoşgörülü davranan, hatta bunlara destek olan Türkiye'nin müttefiklerinin sorumluluk sınırlarını daha geniş tutacaklarından kuşkum yok. Yazıklar olsun, utanç verici bütün bunlar, dehşet verici ve iğrenç. 74 Trabzon, Osmanlı Bankası Yerel Şubesi'nin Montenegrolu kavasının anlattıkları. 2 Ekim 1915 tarihinde İskenderiye'de yayınlanan Ermeni gazetesi Arev'de yayınlanmıştır. Osmanlı Bankası Trabzon Şubesi kavası olan Montenegrolu biri Trabzon'dan Signor Gorrini ile birlikte ayrılmıştı. Dipnot, bizim himayemizdeki Karadağlı kavasının da dahil olduğu hane halkından 3 kişi ve kendim için bir motor tuttum. İtalyan konsolosu Signor Gorrini, Roma gazetesi, Il Messaggero'da yapılan görüşme 25 Ağustos 1915. Bu adam şimdi Kahire'de bulunuyordu ve Ermeni Hayırseverler Cemiyeti'nin sekreteri Bay Malezyan'a aşağıdaki açıklamaları yapmıştı. İstanbul'dan emrin geldiği günün akşamı 40 kadar entelektüel ve siyasi parti üyesi insan denize atıldı. Onları sizi deniz yoluyla sürgüne gönderiyoruz denildi. Şimdi Trabzon'da Osmanlı Bankası'nda memur olan iki kişinin dışında tek bir Ermeni bile kalmadı. İstanbul'dan onların yerini alacak olanlar gelir gelmez bu kişiler de sürgüne gönderilecek. Çocuklara zorla İslamiyet'i kabul ettirdiler. Bunlar Müslüman ailelere verildi. Ağlayanların, rahat durmayanların boğazları kesildi. Ermeniler gittikten sonra onların evlerine el konuldu. Bütün bu işler İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri tarafından örgütlendi. Sürgüne gönderilenlerin yanlarına para ya da yedek elbise almalarına izin verilmedi. 5000 Ermeni askerin silahları ellerinden alındı, kentten dışarı çıkarıldılar ve yolda öldürüldüler. Öteki sürgünlere gelince hepsi öldürüldü. Çünkü Cevizlik'ten Trabzon'dan 6 saat uzaklıkta bir köy, Gümüşhane yolu üzerindeki tek yerleşim merkezi, gelen haberlere göre sürgünlerin konvoy halinde buradan geçtiği görülmüştü. Ama Cevizlik'ten sonra bir daha onları gören olmamıştı. Aynı zamanda Değirmendere günlerce cesetleri taşıyıp denize attı. Bunlar parçalanmış ve çırılçıplak cesetlerdi. Kadınların göğüsleri kesilmişti. 75. Giresun, Trabzon ve Şebin Karahisar. Olayın görgü tanığı olan ve şimdi Romanya'da yaşayan bir Ermeni'nin tanıklık ifadesi. Londra'da yayınlanan Times gazetesinin Bükreş muhabiri tarafından bize iletilmiştir. Giresun. Türkiye'deki Ermeni katliamı hakkında daha önceleri çok şey yazıldı. Fakat tam ve ayrıntılı bilgiyi ancak şimdi alabildik. Bunları şu ya da bu biçimde dünyada eşi benzeri görülmemiş vahşet sahnelerinin yaşandığı yerlerden, kaçmayı başaranlardan öğrendik. Giresun'da yaşanan korkunç olaylar bu kentin ileri gelenlerinden olan bir Rum tarafından anlatıldı. Bu kişi Romanya'ya giden Yunan bandıralı ve fındık yüklü bir gemiye binmeyi başarmıştı. Karadeniz'de yolculuk yaparken geminin karşısına iki Rus torpido botu çıkmış. Gemideki herkes çıkartılıp bu botlara alınmış ve gemi batırılmıştı. Geminin mürettebatı Sivastopol limanına gönderilmiş ve burada serbest bırakılmıştı. Bu Rum, Giresun'da yaşanan korkunç olayların tanığıydı. Hunharca işlenen cinayetleri şöyle anlattı. Giresun'daki Ermenilerin yaşadığı dehşet verici olayları anlatmak olanaksız. Bir sabah tellal bağırtılıp tüm erkek Ermenilerin hükümet konağı önünde toplanması gerektiği, onlara verilecek önemli bir haber olduğu bildirildi. Bu çağrıya uymayanlar hapse atılmakla tehdit ediliyordu. Ermeniler itaat etti çünkü azınlıkta oldukları kentte yapabilecekleri başka bir şey yoktu. Hükümet konağının önünde toplandıklarında yüzlerce jandarma etraflarını çevirdi ve doğruca hapishaneye götürüldüler. Öğleyin kocalarının geri dönmediğini gören kadınlar bir araya gelip hükümet konağına gittiler. Kocalarının serbest bırakılmasını istediler. Jandarmalar süngülerle kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Çok ısrar edenler kocalarının yanına hapishaneye gönderildi. Zavallı Ermeniler o geceyi hapishanede geçirdiler. Aileleri bütün gece ağlayıp feryat figan ettiler. Birçok Ermeni komşumu ziyaret edip sakinleştirmeye çalıştım. Ama onlar hapistekileri artık hiç göremeyeceklerine inanıyorlardı. Çünkü Türklerin davranışlarından Ermenilere karşı komplo kurulduğunu anlamışlardı. Ertesi gün hapistekilere, Şebin Karahisar'a, Giresun'dan içeride kara tarafında bir kent gönderilecekleri söylendi. Yanlarına ancak 5 günlük yiyecek alabileceklerdi. Karıları da bundan haberdar oldu ve o gün öğleden sonra 100 jandarmanın muhafızlığı altında hapishaneden çıkarılıp Şebin Karahisar'a giden yol üzerinde yürümeye başladılar. Birçok kola ayrılmışlardı. Birkaç gün geçti, bazı ailelere kocaların ya da erkek kardeşlerin imzasıyla telgraflar geldi. Burada Şebin Karahisar'a sağ salim vardıkları yazılıydı. Fakat ne yazık ki bu telgraflar geride kalanları sakinleştirmek için hükümet tarafından gönderilmişti. Çünkü insanlar yakınlarının ne olduğunu, ne zaman geri döneceğini sorup duruyordu. Aslında onların akıbeti çok başka olmuştu. Onlar yola çıktıktan 14 gün sonra bir arkadaşıma rastladım. O bana Şebin Karahisar'a gönderilen gruptan kaçan genç bir Ermeni'yi koruması altına aldığını söyledi. Bu genç geçirdiği korkunç günlerde yaşadıklarını anlatıp duruyordu. Bu genci görmek için arkadaşımın evine gittim. Arkadaşım kentte yaşayan dürüst iş adamlarından biriydi. Bu nedenle aşağıda yazılı olanların doğruluğundan asla kuşku duymuyorum. Bizim grubumuz 350 kişilikti. Çoğu gençti bunların. Giresun'dan çıktığımızın ertesi günü Karasu Nehri kenarında bir yere vardık. Öğle üzeriydi. Jandarmalar durup bir şeyler yememizi emrettiler. Tam öyle yapmıştık ki her yandan tüfek atışları başladı. Birçok kişinin yere düşüp öldüğünü gördüm. Ben de kolumdan yaralanmış, acıdan yan tarafıma düşmüştüm. Atışlar devam etti, ben bayılmışım. Kendime geldiğimde yüzlerce ceset arasında nehirde yüzüyordum. Yaram yüzmeme engel olmuyordu, böylece nehirden çıkmayı başardım. Akşam yürüyerek kente döndüm. Ailemin yanına gitmekten korkmuştum. Buradaki arkadaşımdan beni saklamasını istedim. Fakat uzun süre yanında kalırsam kendisi için tehlikeli olur. Bu gece gideceğim. Hükümet Ermeni ya da Rumları korumaya, onlara yardım etmeye kalkışan Türklerin ölümle cezalandırılacağını açıklamıştı. O gece bu genç ailesinin yanına döndü. Ama orada olduğu ortaya çıkar çıkmaz hastaneye yatırıp yarasını tedavi ettirmek bahanesiyle alıp götürdüler ve ondan bir daha haber alınamadı. Ermeni erkek nüfusunun sonu gelmişti. Kadınlar da aynı akıbete uğradılar. Aynı şekilde yığın yığın cezaevlerine konuldular ve jandarma muhafızlığı altında Şebin Karahisar'a giden yolda yürütüldüler. Katledilmediler ama onlara karşı çok kötü davranıldı. Uzun saatler boyunca yürümeye zorlandılar. Birçoğu yolda yorgunluktan öldü. Bazıları kendilerini kucaklarında çocuklarıyla nehre atarak intihar etti. Türklerin ve yolda rastladıkları Türk köylülerin yaptığı eziyetlere dayanamayan bazı kadınlar delirdi. 3 yaşından küçük çocukların anneleriyle birlikte gitmelerine izin verilmişti. 3 yaşından 15 yaşına kadar olan kız ve erkek çocuklar İslamiyet'i kabul etmeleri şartıyla Müslüman ailelere verildi. Ermenilerin evleri hükümet tarafından mühürlendi. Ama elbette ki önce bütün eşyaları yağmalandı, sonra Türk göçmenler yerleştirildi bu evlere. İşte Giresun'da yaşayan 3000 Ermeni'nin trajik öyküsü böyleydi. Yalnızca bir ihtiyar Ermeni Müslümanlığı kabul ederek ölümden kurtuldu. Ama bu da ancak kendi canını kurtarmasına yaradı. Karısı ve oğlu ötekilerle birlikte sürgüne gönderildi. Şebin Karahisar Giresun'un kara tarafında komşusu olan bir kenttir. Giresun onun limanıdır. Bu kentin Ermeni halkı Türklerin niyetini anladıklarından silaha sarıldılar ve kenti çevreleyen dağlara çıktılar. Jandarma ve askerler onları kovaladı ve birçok çatışma oldu. Fakat jandarmalar onları dağdan indirmeyi başaramadı. Benim fikrimce onların konumu iyi ve saldırılara karşı direnmelerine elverişli. Fakat yiyecek yardımı kısa bir süre sonra sona erecek ve eğer yardım ulaşmazsa açlıktan ölecekler. Dipnot, bunlar Şebin Karahisar Ermenileri yenilmeden ve başta psikopos olmak üzere kadın ve çocuklar da dahil hepsi katledilmeden önce yazılmıştı. Editör. Trabzon. Son katliamda 1896 en çok acı çeken kent Trabzon'du. O zamanlarda da çok acımasızca katliamlar yapılmıştı burada. Aşağıda anlatılanlar, olayların görgü tonağı olan genç bir Ermeni kızın ifadesidir. Taka kiralayarak İstanbul'a giden Trabzon'un eski İtalyan konsolosu tarafından kurtarılmış ve koruma altına alınmıştı. Dipnot. Kendim ve 3 kişilik ev sakinleri için bir tekne kiralayıp ayrıldım. Signor Gorrini'nin Roma gazetesindeki anlatımı, Il Massaggero, 25 Ağustos 1915. Kendi yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Sabahleyin Rus asıllı olan babam jandarmalar tarafından hükümet konağına götürüldü. Birkaç saat sonra annem de ona ne olduğunu anlamak için oraya gitti. O da geri dönmedi. Evde yalnız kalınca İtalyan konsolosu olan komşumuzun yanına gittim ve yardım istedim. Hemen beni konsolosluğun hizmetçi kızı kılığına soktu. Her gün yüzlerce Ermeninin ayrı ayrı kollar halinde evin önünden jandarmaların muhafazası altında geçtiğini görüyordum. Anneler bir kollarında çocuklarını, öteki kollarında da yiyeceklerini taşıyorlardı. Zaten yanlarına başka bir şey almalarına izin verilmemişti. Konsolosluğun kavası her gün gelip konsolosa kentte olan bitenle ilgili rapor veriyordu. İşler durmuştu, dükkanlar kapalıydı. Sokaklarda jandarmaların eşliğinde yürüyen Ermenilerden başka kimse görünmüyordu. Birçok genç kız Müslümanlarla evlenmeye zorlanmıştı. Bütün çocuklar toplanmış ve Müslüman olarak yetiştirilmek üzere Türk ailelerine dağıtılmıştı. Kentin eşrafından birçok Ermeni kendilerini evlerinin pencerelerinden aşağı atarak intihar etmişti. Rus uyruklu Ermeniler, bunlar 45 kişiydi, Giresun'a giden küçük bir yelkenli gemiye bindirilip yola çıkarılmış ama denize açıldıklarında geminin bordasından atılmış ve boğulmuşlardı. Beraberlerindeki jandarmalar da üstlerine ateş açmıştı. Bunun gerçekliğini daha sonra öğrendik. Trabzon konsolosu Takay'la Trabzon'dan ayrıldığında ve ben de hizmetçi kız olarak ona refakat ettiğim zaman bunun doğrulandığını işittik. yolda bir denizci konsolosun sorusuna cevap olarak bu 45 kişiyi takasına almayı kabul etmediğini, çünkü yolda onları nasıl bir akıbetin beklediğini bildiğini söyledi. Gerçekten de Giresun'a vardığımızda bu 45 kişinin buraya hiç gelmediğini öğrendik. Giresun işlerinde bir başka kente götürülmek bahanesiyle gemiye bindirilmişlerdi. Giresun'da tek bir Ermeni kalmamıştı. Bütün kıyı boyunca Tirebolu'da, Ordu'da, Samsun'da, İnebolu'da, her yerde aynı şeyleri duyduk. Dipnot, Ordu'da yaşayan 200 Ermeni ailesinden 160'ı baskı ve tehditlerle İslamiyet'i kabul etmişti. Giresunlu 200 aile işkenceden kurtulmak için Müslüman oldu. Geri kalanlar tehcire uğratıldı. New York'ta yayınlanan Goçnak gazetesi 28 Ağustos 1915. Trabzon'daki İngiliz konsolosunun eski sekreterinin işi, kendisi de İngilizdi, zorla bir Türk'le evlendirilmişti. Ailenin geri kalanı, sekreter, kardeşleri, amcaları da İngiliz asıllıydı. Bunlar ülke işlerine sürgüne gönderildiler. Onlardan bir daha haber alan olmadı. Birçok kadın Müslüman olmak istedi ama İslam'la kabul edilmediler. Tirebolu'da adları Aglamcıyan olan tek bir aile Müslüman olarak kentte kalmayı başardı. Bunlar İstanbul'da yaşayan bir beye gönderilen bir telgrafla doğrulandı. Onun bu sözü geçen aileyle iş ilişkisi vardı. Telgraf, Azade Mehmet Sırrı diye imzalanmıştı. Hükümetin planı her yerde aynıydı. Çocukları Müslüman yapmak, erkek ve kadınları jandarma muhafızlığı altında ülkenin içlerine göndermek, en sonuncusu yorgunluktan düşüp ölünceye kadar bunları yürütmekti. Evlere gelince eşyalar subay ve askerler arasında dağıtıldı. Piyanolar, büfeler, değerli eşyalar, haraç mezat satıldı. Birçok kasabada en iyi alıcılar Yahudilerdi. Bir piyano için 50 kuruşu çok fazla buluyor, bunları 10-15 kuruşa satın alıyorlardı. Boşaltılan evler Türk göçmenlere ve yoksullara verildi. Bakır mutfak eşyası, zaten her şey bakırdandı, dikkatle paketlendi ve çeşitli yollardan İstanbul'a gönderildi. Orada Almanlar yağma payı olarak bunları sabırsızlıkla bekliyordu. Sadece İstanbul ve İzmir'de Ermeniler sürgüne yollanmadı ama bu genel talihsizlikten onların payına düşmeden kaçabildikleri anlamına gelmez. Oralardaki önder konumundaki Ermenilerden büyük çoğunluğu doktorlar, mebuslar, toptancı tacirler, gazeteciler ve benzerleri ülke içine sürgün edildiler ve o günden bu yana onlardan haber alınamadı. Levazım subayı bir Ermeni dükkanında bulduğu her şeye el koyuyordu ve çoğu öyle bir hale geldi ki satacak bir şey bırakılmadığı için dükkanlarını kapatmak zorunda kaldılar. İstanbul'dan sürülenlerden sadece biri Müslüman olmayı kabul ettikten sonra geri getirildi. Bu kişi İstanbul'daki en büyük ihracat ve ithalat işletmecisi olan Mr. İbranosyan ve kardeşleri İbranoyan idi. Dipnot, bakınız belge 7. Kayseri'deki bir cami inşaatı ve İstanbul'da bir Türk okulu yapımı için 5000 lira ödemek ve kendisini samimiyetle yeni dinine adadığının kanıtı olarak sarık giymek ve günde 5 kez namaz kılmak zorunda bırakıldı. 76. Trabzon ve Erzurum. Londra'da yayınlanan Times gazetesinin Bükreş muhabirinin 18 Mayıs tarihli telgrafı 22 Mayıs 1916 tarihinde yayınlanmıştır. Rus birliklerinin Trabzon'a girişinden beri bu zengin kente yaşayan Ermeni halkın kaderinin üzerine örten gizem perdesi kaldırıldı. Askeri birlikler kente geldiklerinde Ermeni evlerinin yağmalandığını, kentin yakılıp yıkıldığını gördüler. Kapılar, pencereler ve evlerin bütün tahta aksamı sökülüp götürülmüştü. Yetkililer bu soyguna hiçbir şekilde karşı çıkmıyorlardı. Ermenilerin tehciri burada İstanbul'dan gelen emirle Temmuz'da başladı. En önce kentin ileri gelen ailelerine darbe indirildi. 300 kişi kadarı göçe hazırlanma emri aldı ve eşyalarını taşıtmak için bir takım arabalar satın aldılar. Dipnot, Osmanlı ordusu için çalışan müteahhit Mıgırdıç Zarmanyan da dahil olmak üzere Romanya'daki Ermeni mültecilerin yazara sağladığı bilgi. Fakat yola çıktıktan 4 gün sonra arabalar kente geri getirildi. Sürgünler yolda katledilmiş ve eşyaları yağmalanmıştı. Yüzlerce ailenin her biri ardı ardına yola çıkarıldı. Bu süreç bir zaman sonra yerini bazı yeni yöntemlere bıraktı. Polis geri kalan Ermenilerin evlerini bastı, onları zorla evlerden çıkarttı. Evleri kilitlediler. Trabzon'un tüm Ermeni halkı 10.000 kadar kişi böylece yok edildi. Belki bazı insanlar çevredeki köylerde saklanmış ve hala yaşıyor olabilir. Erzurum'da Ermeni halkı oldukça yoğundu. 35 bin kişi olarak tahmin ediliyordu. Bunlara da aynı program uygulandı. Mayıs ortalarında başlayan tehcir programı 400 Ermeninin hapse atılmasıyla başlatıldı. Evlerinden çıkarılan birçok aile günlerce sokaklarda bekletildi. Kentin girişinde sürgüne gönderilenler vergi memurlarıyla karşılaştı. Bunlar vergilerin ödenmesini istediler. Oysa bu talihsiz halk varını yoğunu geride bırakmıştı. Yalnızca birkaç zanaatçının ordu hesabına çalıştırılmak üzere kentte kalmasına izin verildi. Ağustos başlarında bütün Ermeniler Erzurum'u terk etti. Yalnızca Piskopos kentte kaldı. 5 Ağustos'ta iki polis memuru Piskopos'un kapısı önünde belirip yola çıkma emrini bildirdiler. Piskopos bunu önceden bildiğinden birkaç at hazırlamıştı fakat bunlar da çalındı. Başka atlar satın almak istedi ama son anda yanında hiçbir şey götüremeyeceği haberi geldi. Böylece bilinmeyen bir yere götürüldü. Kentte kalan Alman konsolosu ve Alman subaylar bu olayları açıkça onaylıyorlardı. Türklerin yağmaladığı ganimetler arasında Ermeni kızları da vardı ve bu yağmadan Almanlar da paylarına düşeni almıştı. Birinci cildin sonu. 7 Mart 2011. Sayfa 536.